Ayrım 10, sayfa 70. Kara Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanı'na bağlanması buna aykırı mı? Şimdi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı Genelkurmay Başkanı mı? Anayasaya göre evet. Anayasaya göre, kanun hükmündeki kararnamede de yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanıdır diyor. Tamam, peki. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı dediğiniz zaman bu tam bir emir komutan anlamına gelir. Çünkü anayasada öyledir. Komutansın ama komutan değilsin. Genelkurmay Başkanı'na diyorsunuz ki sen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanısın. Komutanı diyorsunuz. Ondan sonra çıkarttığınız kararnamede de diyorsunuz ki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları Milli Savunma Bakanı'na bağlıdır. Sana bağlı değildir. Nasıl anlayacağız bunu? O zaman Genelkurmay Başkanı komutan olur mu? Vallahi ben de bilmiyorum. Kara, Deniz ve Hava Komutanlıkları ona bağlı değil. Kara, Deniz, Hava Komutanlığı Milli Savunma Bakanı'na bağlı diyorsunuz. Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkilileri kanundaki ikinci maddede de bir bölümü atıyorsunuz. Eski yasada diyor ki, çok kötü yazılmış bir madde ama ben onun tercümesini söyleyeyim. Genelkurmay Başkanı'nı yani istihbarat, harekat, teşkilat, eğitim, öğretim ve tedarik konularında uygulamadan direkt sorumlu tutuyorsunuz. Önemli bu. Bunları yapmazsa komutan olmaz. Yenisinde bu madde yok. Şimdi bazıları diyor ki Genelkurmay Başkanı askeri konularda yine emir komutan. Peki ama kardeşim bak bu maddeyi o zaman niye çıkardınız? İstihbarat, harekat, teşkilat, eğitim ki esas temel konular öğretim ve tedarik dışındaki lojistik konuları kuvvetler üzerinden götürür ama kötü yazılmış bir madde, sorunlu. Şimdi dolayısıyla burada Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkileri kısıtlanmış. Şöyle olsaydı daha anlamlı olmaz mıydı? Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını Milli Savunma Bakanı'na bağlamak yerine Genelkurmay Başkanı'nı Milli Savunma Bakanı'na bağlasalardı. Anayasayla olur, yapamazsınız. Anayasa değişikliği gerekiyor. Kanun hükmünde kararnameyle olmaz. Çünkü anayasa 117. Peki o yüzden mi acaba Kara, Deniz ve Hava Komutanlıklarını? Karma karışık bir sistem çıkartıyorsunuz. Genelkurmay Başkanı Genelkurmay Başkanlığı yapabilir mi? Eski bir Genelkurmay Başkanı olarak ben inanın bu konuyu anlamakta zorlanıyorum. Eski ve yeni kanunlara da baktım. Şimdi şu şöyle ifade ediliyor. Askeri konularda Genelkurmay Başkanı tam yetkili emir komutan. Peki yeni çıkartılan kanun hükmünde kararnamede biz bunu göremiyoruz. Ya bu nasıl olacak? Bana biri izah etsin. Hem deniyor ki oradaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanıdır lafını izah edemezsiniz. Yani Kara, Deniz ve Hava Komutanlıklarını Milli Savunma Bakanı'na bağlıyorsunuz. Altına da anayasa ya da yazdığı için Genelkurmay Başkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanıdır diyorsunuz. Ama şimdi Genelkurmay Başkanı efendi istihbarat, teşkilat, harekat, eğitim, öğretim konularında kuvvet komutanlıklarına direkt emir verebilecek mi? Ben bu konuda pek bir şey görmüyorum. Dolayısıyla Genelkurmay Başkanı'nın komutanlık niteliği muğlak. Orduda emir komuta hayati önemlidir. Peki şöyle bir durum var. Acaba neden kaynaklanıyor bu? Onu anlamak için şöyle deniyor. Cumhurbaşkanı ve başbakan gerekli gördüklerinde sadece kuvvet komutanları değil, onların altındakilerden de doğrudan bilgi alabilecek, bunlara doğrudan emir verebilecek, verilen emir herhangi bir makamdan onay almaksızın derhal yerine getirilecek. Yani sivil iktidar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesine egemen olmak istiyor. Ben bunu anlıyorum doğrudan. Doğrudan emir vermek istiyor. Ne demek peki? Çok doğru söylüyorsunuz. Neden ihtiyaç duymuş? Sivillere bağlı olmasını istiyor. Doğru yorumlamak lazım. Ben bu maddenin yazılışının şu olduğunu düşünüyorum. 15 Temmuz gecesine dönelim. Sayın Başbakan yanılmıyorsam Eskişehir'deki havacıları arıyor. Diyor ki kaldırın uçakları, Akıncıları bombalayın. Adam yazılı emir istiyor vesaire. Bu bana göre o ihtiyaca binaen yapılan bir düzenleme. Ama bakın, orduların ilk kurulduğu andan itibaren harp prensipleri vardır. Barışta da geçerlidir, savaşta da geçerlidir. En kilit harp prensiplerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Emir komuta birliği. Bu bozar mı emir komuta birliğini? Kaldırıyor ortadan. Hele şimdi üst kademedeki birini atlayarak alt kademedeki birine emir veriyorsunuz filan. Ne gerek duyuyorsunuz? Emir komuta birliğini bozduğu gibi şunu da söyleyelim. Milli Savunma Bakanlığı'na kuvvet komutanlıklarını bağladınız. Genelkurmay Başkanı'na da askeri konularda hala komutan diyorsunuz. Ama mevcut kararnamede ben bunu açık göremiyorum. Bu silahlı kuvvetlerin emir komuta düzenini yok eder. Bana o zaman şu konuda bir cevap verin. Başbakansınız, darbe oluyor. Eskişehir'deki darbeye kalkışmamış askeri güçlere bir emir vermeniz gerekiyor. Adam diyor ki yazılı emir ver. Ya bu çok özel bir durum. Ben bunu kabul ediyorum zaten. Bu maddenin buradan olduğunu düşünüyorum. Ama tepkilerle genelleştirilen yasa çıkartırsanız, peki bu yasaya dayandı. Peki yarın bir başbakan, herhangi bir parti kafasına bir konu esti. Ben açayım şu kolordu komutanına vereyim emri. Olur mu bu? O zaman ne yapacaksınız? Bu olur mu ya? Nereye koyarsınız? Bu askerlikte emir komuta prensibi var. Yani emir komuta ve birlikleri Balkan Savaşı'na çevirirsiniz. Ama ben bunun nereden ihtiyaç olduğunu herhalde bu ihtiyaçtan doğmuştur. Katılmıyor musunuz? O özel bir durum ve o durumda başbakan yerden göğe kadar haklı. Ona karşı çıkan adamı sorgulasın kardeşim, hesabını sorsun. Ona hiç itirazım olmaz. Ama adam yasal dayanak gösteriyor. Sen bana yazılı emir vermek zorundasın. Canım sonradan da bağırılınca yapıyor. Vermiş mi yazılı emir? Hayır, sonradan da yapıyor. Bu çok çok özel bir durum. Oradaki askeri kişiyi sorgularsınız. Tamam, hatta belki de sorgulandı, belki de gözaltına mı alındı bilemiyorum. Peki oradaki askeri personel başbakanın o emrini uygulamak zorunda mıydı? Tabii canım, özel bir durumdayız. Lütfen yani. Darbe durumundayız. Şimdi bunu karıştırmayalım normal durumla. Olağanüstü bir durumdayız. Olağanüstü durumlarda insanlar olağanüstü hareket etmek zorunda. Etmezseniz disipline de gidersiniz sonuçta. Asker de bunu bilmek zorunda. Çok olağanüstü bir durumdasınız. Olağanüstü durumda, yani klasik çerçevede kalırsanız korkarım suçlu durumuna da düşersiniz. Şimdi siz buradan hareket ederek bir genelleme yaparsanız, genel kanun bir madde yazarsanız ben bugün anlıyorum sizin ihtiyacınızı. Ama yarın birisi ya kalkar Tugay komutanına açar der ki şu adama şöyle yap bilmem ne. Ne olacak o zaman? Öyle şey olur mu? Yani bakın, ordularda emir komuta birliği hayati önemlidir. Emir komuta birliğini perişan ederseniz o orduyu perişan edersiniz. Bir kere bunu doğru bulmuyorum. Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı'na bağlansa bir model olur mu? Demokratik yöntemlerde. Olabilir. Böyle yaparak emir komuta birliğini bozmuyorsunuz. Kuvvetler yine Genelkurmay Başkanlığında. O ayrı bir tartışma konusu. Ama bana sordunuz böyle bir ihtiyaç var mı? Ben hayır dedim. Benim düşüncem o. Ama kabul edebilirim bu tartışmayı. Katılan olur, katılmayan olur. Siz tartışmasız buna karşıyım diyorsunuz. Aynen. Öbürü tartışılabilir. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlansın mı bağlanmasın mı tartışılabilir ama. Ben ihtiyaç olduğu kanaatinde değilim. Niye değilim? Peki kardeşim, ama bunlar çare değil. Bir şey söyleyecektiniz, vazgeçtiniz. Yok, söyleyeceğim. 27 Mayıs 1960'ta Genelkurmay Başkanları, kuvvet komutanları nereye bağlıydı? Milli Savunma Bakanlığı'na. Ne oldu? Ne yaptı? Darbe yaptı junta. Çözüm mü? Şimdi burada önemli olan şu. Sivil asker ilişkilerine bir objektif kontrol var. Bir de subjektif kontrol. Subjektif kontrolde siyasiler her şeyi eline almaya uğraşıyor ve bölerek götürmeye çalışıyor. Ordunun damarını kesiyorsunuz, yapmayın. Gücü dağıtmak diyelim. Dün öyle tanımladı başbakan. Bu tehlikeli. Niye tehlikeli? Ordunun gücü dağıtılamaz mı? Yapmayın. Suriye'de ne olacağı belli değil. Zaten sizin ordunuza 15 Temmuz harekatıyla sıkıntı yaratmanın ana amaçlarından biri de bu. Terörle mücadelenin göbeğindesiniz. Şimdi ne yapmanız lazım? Alacağınız tedbirlerle silahlı kuvvetleri güçlendirmeniz lazım. Daha ileriye götürmeniz lazım. Ama bu kanun hükmündeki kararname bence silahlı kuvvetleri güçlendirmiyor, zayıflatıyor. Peki ama silahlı kuvvetlerdeki cemaatçi kalıntılarının hala darbe yapma ihtimalinden bahsediliyor. Böyle bir pozisyonda nasıl silahlı kuvvetleri güçlendirebilirler? Sayın Hakan, yine aynı noktaya döndünüz. Yani kuvvet komutanını Milli Savunma Bakanı'na bağladığınız zaman o kuvvet komutanı cemaatçileri temizleyecek. Genelkurmay'a bağlı olursa temizlemeyecek mi? Cevap verin ama. Çok büyük ilgi var. Olağanüstü ilgi var izleyicilerimizden. Özellikle sosyal medyada bu konu çok konuşuluyor. Açıklamalarınız çok tartışılıyor. Bundan memnunuz. Fakat izin verirseniz sosyal medyaya gelen tepkiler nedeniyle bir açıklama yapmak istiyorum. Siz bana askerliğimi yapıp yapmadığımı sordunuz. Ben küçük bir tereddüt geçirdim. Çünkü benim askerlik mesela maalesef Türkiye'de bazı çevreler tarafından didik didik edilmiş. çeşitli spekülasyonlara, iftiralara neden olmuş. Bunun üzerinde tepinilmiş. Her türlü cevabı verdiğim halde bu polemik sürdürülmüş konudur. Tereddüdüm o yüzden. Bir süre tereddüt ettim. Çünkü bunu açıklamam için epey bir vakte ihtiyacım var. Programı da seyrini etkilemek istemedim. Siz de önemli açıklamalar yapıyordunuz ve ben bu kişisel durumu size uzun uzun ya da seyircilerimize uzun uzun açıklamak istemedim. Şimdi benim durumum şudur. Ben askere gitmek için başvurdum. Beni askeri heyet, sağlık heyeti muayene etti ve bana askerliğe elverişsiz raporu verdi. Askere gitmek için başvurmuştum ama bana rapor verildi. Bunun nedenleri de var ama insanların sağlık sorunları mahrem bir konudur. Şimdi onları da burada açıklamak istemiyorum. Daha sonra verilen bu rapor 28 Şubat sürecinde ben o zamanki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı girişimlerine itiraz eden bir gazeteci olduğum için o rapor sağlıklı bir şekilde verilmiş olmasına rağmen doğru bir şekilde verilmiş olmasına rağmen sırf 28 Şubat anlayışındaki insanlar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafındaki insanlar tarafından o rapor geçersiz sayıldı. Birdenbire. Bu raporu da siz verdiniz. Geçersiz sayan da sizsiniz. Bu nasıl bir tuhaflıktır derken ben o sırada bir trafik kazası geçirdim. Ve trafik kazası sonucu yine sağlık durumumla ilgili bilgi vermek istemiyorum ama zaten bu konuda yine çok konuşuldu. Dalağım alındı. Bu nedenle bana olmadık hakaretler yapıldı. Bu trafik kazasının uydurma bir kaza olduğunu söyleyenler bile çıktı. Bir insanın böyle şeyler yapabileceğini söyleyenler de çıktı. O aşağılık insanlar Türk basınından defolup gittiler. Ama hala onların üzerinden tepinen başka aşağılık insanlar var. Onlar bu tepinmeye devam ediyorlar. Ben dolayısıyla askere gitmek için başvuruyorum. Sağlık nedeniyle bana askere gidemezsiniz deniliyor. Ben ne yapabilirim? Ne yapmamı öneriyorsunuz? Beni suçlanacak bir durumum var mı? Bu konuda iki önerim var. Birincisi sosyal medyada her yazılan üzerinde bu kadar durmayın. Ciddiye almayın. Gerçekten eğer bu konuda da aktif bir durumdasınız. Bizler de aynı durumdayız. Hakkımızda sosyal medyada yazılanlara üzülüp tepki koymaya kalkarsak hayat zindan olur. Sosyal medyayı da ben bu açıdan pek sevmiyorum. Fazla ciddiye almayın. Tabii sosyal medyada haklı olarak bazı tenkitler olabilir. Bunları ciddiye alın. Ama asılsız olanla ciddiye alıp hayatınızı karartmayın. Birinci tavsiyem bu olur. İkinci tavsiyem ben sizin olayınızı biliyorum. Siz ayrım sonu sayfa 75.